Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Bücürü Ayarla. Yazarı Elmore Leonard. Özgün adı Get Shorty. Çevirmeni Sina Baydur. Türü roman. Yapı Kredi Yayınları 1. baskı Mayıs 2019. ISBN numarası 978-975-08-4479 ve 9. Bu kitap 255 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Ağustos 2019. Arka kapak. Suç romanlarının büyük ustası Elmore Leonard'dan sinema dünyasında geçen sürprizlerle dolu bir macera. Yolu Hollywood'a düşen eski bir tefeci şansını bir de sinemada denemeye karar verir. Ancak bu dünyanın ilişkileri eski hayatındakilerden daha temiz değildir. Kara para aklayan sözde yapımcılar, ulaşılması imkansız film yıldızları, eski dublörler, menajerler, kumarbazlar, tefeciler ve katiller. Hepsinin yolu Leonard'ın çılgın Hollywood'unda kesişiyor. Sıkı, eşsiz bir anlatım ve yalnızca Elmore Leonard'ın kafasından çıkabilecek karakterler. Detroit News. Muhteşem, şaşkınlık verici. Leonard Hollywood'u çok iyi tanıyor. New York Times. Bir anlatı ustası, Leonard Amerikan yeraltı dünyasını samimi, ayrıntılı, komik, korkutucu ve karşı konması imkansız bir resmini sunuyor. New Yorker. Zekice, eğlenceli, henüz Leonard romanlarına düşkün değilseniz başlamak için iyi bir seçim. Boston Globe. Bücürü Ayarla. Elmore Leonard 1925 yılında New Orleans'ta doğdu. Aralarında Mr. Paradise, Tis Coming Blues, Be Cool ve The Hot Kid gibi çok satan romanların da bulunduğu 45 kitaba imza attı. Leonard'ın pek çok romanı sinemaya uyarlandı. Bunların arasında Get Shorty, Out of Sight, Quentin Tarantino'nun Jackie Brown adıyla uyarladığı Rum Punch yani Rum Kokteyli YKY 2018 ve Western öyküsü 3:10 to Yuma da vardır. Suç edebiyatının en büyük isimlerine verilen Diamond Dagger ödülüne ve American Penny tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Elmore Leonard 2013 yılında Detroit'te öldü. Sina Baydur Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra Türkiye Büyükelçisi olarak görev yaptığı Bosna Hersek ve Slovenya'dan yazarların kitaplarını çevirmeye başladı. Yayımlanmış çevirileri arasında Boşnak yazar Semezdin Mehmedinovic'in Saraybosna Blues adlı kitabı, Dr. Colin Murphy'nin Bosna'daki savaşla ilgili Aza Bist adlı anı kitabı, Sloven yazar Drago Yançar'ın Joyce'un Öğrencisi ve Kehanet adlı öykü kitapları ile Atsız Ağaç adlı romanı, yine Slovenyalı bir yazar olan Andrei Blatnik'in Deri Değişimi ve Anlıyorsun Değil mi adlı öykü kitapları bulunmaktadır. İyi adamlardan biri olan Walter Mirisch'e. Birinci bölüm. Chile'nin 12 yıl önce Miami Beach'e geldiği kış hava insanı ara sıra titretecek derecede soğuktu. South Collins üzerindeki Vesuvius restoranında öğle yemeğinde Tommy Carlo ile buluştuğu gün hava 0 dereceydi. O gün birisi deri ceketini yürütmüştü. Buraya taşınmalarından bir yıl önce karısının Noel hediyesi olarak verdiği ceketi. Chile'de Tommy de Bay Ridge Brooklyn'den eski dostlardı ve şimdi ortak iş yapıyorlardı. Tommy Carlo'nun amcası vasıtasıyla Brooklyn'den bir çeteyle ilişkisi vardı. Momo adlı birinin hesaplarını tutuyor, bahis fişi koçanlarını topluyordu. Ta ki Momo onu tefecilik yapmak üzere 100 bin dolarla Miami'ye gönderene kadar. Chile'nin manzara kardeşler diye anılan birileriyle anne tarafından yakınlığı vardı. Çoğunlukla Bensonhurst'teki manzara nakliye ve depolama şirketi için çalışır, sigara, TV, VCR, merdiven, giysi, dondurulmuş portakal suyu gibi malları satın alan toptancılar bulurdu. Ama hiçbir zaman kendi işinin patronu olamamıştı. Çünkü İtalyan eğitimiyle büyütülmesine rağmen kanına baba tarafından Sunset Parklı Porto Rico'lu kanı karışmıştı. Neyse ki Chile'nin kendi işinin patronu olmak, saygı görmek için bu saçma sapan işlere girmek gibi bir derdi yoktu. Bütün bu adamlara sanki kahramanıymış gibi davranmak ve komik olduklarını zannettikleri aptal yorumlarını gülümseyerek dinlemek yeterince kötüydü. Yine de 86. caddede veya Cropsey bulvarında bir restorana girdiğinde o vakitler genç biri olmasına rağmen onu tanıyıp adıyla hitap etmeleri ve başında el pençe divan beklemeleri hoşuna gidiyordu. Karısı Debbie evlilikleri boyunca birkaç yıl ve hamile kalana kadar ona kandı. Ancak sonra durum değişti. Debbie artık çocuklu bir aile olacaklarına göre normal bir iş bulması ve o insanlarla ilişkisini kesmesi gerektiğini söyledi. Ve Chili, tanrım peki deyip Tommy Carlo ile Miami'deki işi kurana kadar ağlayıp sızladı. Debbie'ye Fontainebleau gibi büyük otellere malzeme satacaklarını söyledi ve ceketini çaldırdığı güne kadar Debbie buna inandı. Daha bir yıl bile dolmamıştı. Tommy ile Vesuvius'ta yemeklerini bitirmişlerdi. Tommy arka tarafında bir telefon bulundurdukları berber dükkanında buluşalım demiş ve Palm Beach modası spor ceketinin yakasının arkasını artık ne işe yarayacaksa kaldırarak dışarı çıkmıştı. Chile ise ceketini almak üzere vestiyere gitti. Ama ne görsün, orada sadece bir iki pardösüyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gibi duran yıpranmış deri bir pilot ceketi duruyordu. Chile restoranın müdürünü çağırdı. Siyah renkli bir takım elbise giyen yaşlıca adam neredeyse bomboş olan vestiyere bakıp Chile'ye bulamadınız mı? Bunlardan biri değil mi diye sordu. Chile cevaben takım elbise yakası gibi bir parmak boyu yaka klapaları olan siyah deri bir ceket görüyor musun? Görmüyorsun. O zaman bana $379 borcum var dedi. Müdür duvarda asılı yazıyı okumasını söyledi. Kaybedilen eşyalardan sorumlu değiliz yazıyordu. Gayret gösterirsen eminim olursun dedi Chile. Güneşli Florida'ya kıçım donsun diye gelmedim anladın mı? Ya ceketimi bulursun ya da karımın Alexander's'la harcadığı $379 verirsin. Bunun üzerine müdür garsonlardan birini çağırdı ve onunla bir süre İtalyanca bir şeyler konuştu. Garson ya endişeliydi ya da peçeteleri katlama işine geri dönmek için acele ediyordu. Chile konuşmalarından birkaç kelimeyi anladı. Birkaç defa tekrarladıkları bir ismi yakaladı. Ray Barboni. Bu adı biliyordu. Bones diye çağırdıkları birinin adıydı. Sahildeki Cardozo Otel'de rastlamıştı. Ray Bones kısa süre önce ölmüş olan Ed Grossi adındaki birinin yürüttüğü yerel bir işi devralan Jimmy Capotorto adında biri için çalışıyordu. Ama bu ayrı bir hikayeydi. Müdür garsona dönüp ona ceketi Bay Barboni'nin ödünç aldığını söyle dedi. Garson masum bir seyirci gibi davranarak birisi paltosunu almış ve bu eskiyi bırakmış. Bay Barboni de paltosunu bulamayınca üzerine tam oturan diğerini giydi. Onu ödünç aldığını söyledi diye anlattı. Chile bir dakika diyerek bir serserinin kendisine ait olmayan bir ceketi almayı normal bir davranışmış gibi gören garsona olayı tekrar anlattırdı. Kesinlikle almadı. Sadece ödünç aldı dedi garson. Bakın biz onun paltosunu bulduğumuzda o da ödünç aldığını geri getirecek. Eğer ödünç aldığı sizinki ise size geri verecek. Ceketi evine dönene kadar giymek üzere aldı, iade edecek. Arabamın anahtarı cebimdeydi dedi Chile. Müdürle garson ikisi birden İngilizce anlamıyormuş gibi Chile'ye baktılar. Chile devam etti. Diyorum ki arabamın anahtarı yoksa ceketimi almaya nasıl gideceğim? Müdür taksi çağırabileceğini söyledi. Şunu baştan alalım dedi Chile. Benimki gibi pahalı bir ceketin kaybolmasından sorumlu değilsiniz. Ama Ray Bones'un paltosunu bulacaksınız veya ona yeni bir palto alacaksınız. Bunu mu diyorsunuz? Aslında ona palavra sıkmadıklarını anlamıştı. Ray Bones haftada 2-3 defa gelen iyi bir müşteriydi ve üstelik Jimmy Cap'in adamıydı. Bones'un adresini bilmiyorlardı. Telefonunun da telefon rehberinde kaydı yoktu. Bunun üzerine Chile berber dükkanından Tommy Carlo'yu aradı, ona durumu anlattı, birkaç defa bu masala inanıp inanmadığını sordu ve geri dönüp kendisini almasını istedi. Ceketimi geri istiyorum. Ayrıca bu ukala herifin kafasını tutup kıçından çıkaracağım. Televizyonda yarın havanın güzel ve ılık olacağını söylediler. Cekete ihtiyacın olmayacak, dedi Tommy. Yahu o ceket bana Debbie'nin Noel hediyesi. Eve döndüğümde nerede olduğunu soracak, dedi Chili. Kaybolduğunu söylersin. Bebeği düşürdüğünden beri yataktan çıkmıyor, onunla konuşamıyorsun. Ona bir şey anlatmanın makul bir yolu yok demek istiyorum. Hey Chill, öyleyse bir şey söylemezsin, dedi Tommy. Herif ceketimi alıyor ve ben ondan geri isteyemiyor muyum, diye sordu Chili. Tommy Carlo Chili'yi restorandan aldı ve o sırada oturduğu Meridian üzerindeki apartman dairesine götürdü. Chili içeriden çabucak bir şey alacaktı. Chili içeri girerken hiç ses çıkarmamaya gayret etti. Girişteki dolabın çekmecesinden bir çift eldiven alıp hemen çıkacaktı. Ama Debbie geldiğini duydu. Yatak odasından seslenerek ''Sen misin Ernie?'' diye sordu. Ona hiçbir zaman Chili demezdi. Bir şey isteyeceği zaman hasta sesiyle onu canım diye çağırırdı. Canım, hazır ayaktayken bana mutfaktan bir bardak su ve haplarımı getirir misin lütfen? Sessizlik. Ya da boşver canım, onun yerine bir bardak süt ve Winn Dixie'den aldığın o çikolata parçacıklı kurabiyeler var ya, onlardan getirir misin diye sorup duruyordu. 3 ay önce düşük yapmasından bu yana kullandığı yorgun sesle. Kocasına saat kaç diye sorması bile asırlar alıyordu. Oysa başını çevirse yatağın başucundaki sehpada duran saati görebilecekti. Lisedeyken tanışmışlardı. Chili basketbol takımındayken güzel popolu Debbie de pompon kızların baton çeviren lideriydi. Chili ona saatin 3:30 olduğunu ve acele bir randevusuna yetişmesi gerektiğini söyledi. Karısının canım bana diyerek yeni bir cümleye başladığını duydu ama dışarı çıkmıştı bile. Ocean Drive üzerindeki Victor Otel'e kadarki birkaç blokluk yolu arabayla alırlarken Tommy Carlo, ''Ceketini al ama adamı sinirlendirme, tamam mı? İş karışır, sonra düzeltmesi için Momo'yu aramak zorunda kalabiliriz, tamam mı? Sonra da Momo zamanını boşuna aldığımız için acısını bizden çıkarır. Buna ihtiyacımız yok, tamam mı?'' diye söylendi. Chili o an Debbie'nin ilaçlarını sürekli odasına götürdüğüne göre ilaçlar nasıl tekrar mutfakta oluyor diye düşünüyordu. Ama Tommy'nin sesini duydu ve ''Merak etme, istediğim buysa gereğinden fazla konuşmayacağım.'' dedi. Merdivenleri çıkarken siyah deri eldivenlerini taktı. 3. kata geldiğinde kapıyı 3 kere tıklattı, bekledi, sağ elindeki eldiveni kontrol etti ve Raymond's kapıyı açar açmaz yumruğu indirdi. Tek yumruk yemiş, sol elini kullanmasına gerek kalmamıştı. Salonda bir sandalyenin üzerinde duran ceketini aldı. Elleri ve gömleği kan içindeki öne eğilmiş, burnunu ve ağzını tutan Raybones'a bir bakış fırlattı ve dışarı çıktı. Tek kelime söylemedi. Ernesto Palmer, Chili lakabını dipnot, Chili baharatlı, acılı demek. Lakabını büyürken fevri biri olduğu için almıştı. Bu adı ona içmediği zamanlarda Bull Line şirketi için limanda çalışan babası takmıştı. Şimdi Tommy Carlo onun tam Chili olduğunu söylüyordu. Çünkü artık sakinlemişti. Dipnot, özgün metinde chilled down. Ve fevri davranmasına gerek yoktu. Ödemelerde gecikmeyle karşılaştıklarında 3 kelimeden fazla konuşmayıp gözlerini devirerek bakması yeterliydi. Adam karısının arabasını dahi satıp borcunu hemen öderdi. Chili işin sırrını borç alan müşteriye nasıl muamele ettiğinde gizli olduğunu söylerdi. Biri seni görmeye gelir, ne kadar para istediği veya ne için istediği önemli değildir. Ona bir kuruş bile vermeden önce sorarsın. Bu parayı istediğine emin misin? Kağıt imzalamana veya evini garanti olarak göstermene gerek yok. Haftada bu veya şu kadar faiziyle geri vereceğine dair söz vermen yeterli. Eğer her hafta hiç değilse faizini zamanında ödeyemeyeceksen şu kahrolası parayı sakın alma, değmez dersin. Eğer adam tereddüt gösterir, eminim ödeyebilirim gibi bir laf ederse ona hayır sana şimdi tavsiye ediyorum, sakın şu lanet parayı alma derim. Adam yalvarır parayı zamanında ödeyeceğine, çocuklarının üzerine yemin eder. Tefeci parasına muhtaç olacak kadar çaresiz olduğunu anlarsın. Ona tamam öyleyse ama vadesini bir kez bile kaçırırsan buraya geldiğine pişman olursun dersin. Adama ne yapacağını hiçbir zaman söylemezsin. Bırak hayalinde canlandırsın. Senin yapacağından daha kötüsünü hayal edecektir. Yani gerekmedikçe konuşma. Konuşmanın ne gereği var ki? Ceketini geri alırken de aynı şekilde davranmıştı. Söylenecek ne vardı ki? Şimdi her şey Ray Bones'a bağlıydı. Burnunun kırılması ve içine göçen dişleri onu çıldırtmışsa bir şeyler yapmak zorundaydı. Bazı şeyler önlenemezdi. Tommy Carlo bir süre ortadan kaybolmasını söyledi. Balık avlamaya Keyes'e gidebilirdi ama Hassa Derby ile bunu nasıl yapabilirdi? Biraz kan görür diye tuvalete bile gitmekten korkuyordu. Ray Bones'un revanş için başvuracağı farklı yöntemleri olacağını düşünüyordu. Vesuvius da yemek yerken başını kaldırıyor ve Bones'un kafasına silah doğrulttuğunu görüyordu. Veya arka tarafı ofisleri olan Arthur Godfrey sokağındaki berber dükkanından çıkarken vuracağını düşünüyordu. Ya da yok, içeride müşteri olmadığı zamanlarda bazen berber koltuklarından birine oturmuş Fred ve Ed'le laflarken gelebilirdi. Bu yöntem Ray Bones'un kısıtlı zekasına daha uygundu. Berber dükkanı orada duruyordu ve Bones'un da bileceği üzere Albert Anastasia gibi adamların vuruldukları yerler berber dükkanlarıydı. Chili birden sektir deyip Güneybatı 8. Caddeye gitti ve bir Kübalı'dan 38'lik küt burunlu bir tabanca satın aldı. Meşhur Smith & Wesson, 38. Dipnot İspanyolca 38. Olay, dükkanın arka tarafındaki ofiste alacak defterine ödemeleri kaydederken gerçekleşti. Kontur plak duvarın ötesinden Fred'in "Paris mi? Evet, oraya çok gittim. 79'dan sağ yaparsın" dediğini, Ed'inse "Doğru değil, 68 üzerinde, Lexington'dan sadece 27 kilometre" diye söylendiğini duydu. Sonra da Fred'in "Neden bahsediyorsun? Paris Kentucky mi yoksa Paris Tennessee mi?" diye sorduğunu. Sonra birden sesler kesildi, soru cevapsız kalmıştı. Chili başını alacak defterinden kaldırıp dinledi, hiç ses gelmiyordu. Masanın çekmecesini açtı ve 38'liği çıkardı. Tabancayı kapıya doğrulttu. Ray Bones koridorun arka tarafında, sonra ofisin girişinde göründü. Suratına bir tabanca doğrultulduğunu görmek onu şaşkına çevirmişti. Elinde tuttuğu büyük Colt tabancayı belki henüz tam nişan almadan sıktı. Silah korkunç bir gürültü çıkarırken Chili tetiği çekti ve Bones'un başına ateş etti. 38'liğin kurşunu Ray Bones'u sıyırıp geçti ve Chili'nin sonradan öğrendiğine göre Bones'un kafasında saçının başladığı noktadan kafasının ortasına kadar Mount Sinai Hastanesi'nde 9 dikiş attıkları bir yarık açtı. Chili duvardan 2 adet kurşun çıkardı. Başka bir kurşunu da evrak dolabında bulup Tommy Carlo'ya gösterdi. Tommy Momo'yu aradı. Momo da Jimmy Capp'le irtibat kurarak meseleyi masaya yatırdı. İrtibatlı oldukları bir başka ekipten birinin Ray Bones'a saygısızlık mı ettiğini, yoksa Ray'in kendi kabahati sonucu mu vurulduğunu konuşacaklardı. İlgilenmez ve bir karar almazlarsa işler rayından çıkabilirdi. İki patron ceket meselesini konuştular ve meselenin saçmalık olduğu sonucuna varıp unutulmasına karar verdiler. Jimmy Capp Ray Bones'a ölmediği için şanslı olduğunu söyleyecekti. Adamın karısı ceketi Noel hediyesi olarak vermişti, daha ne olsun? Böylece 12 yıl önce yaşanan bu konu hemen peşinden gerçekleşen beklenmedik bir olay dışında kapanmıştı. Bir de şimdi yaşanacak başka bir olay daha vardı. Beklenmedik olay, Debbie'nin Chili'yi terk ederek annesinin Baybridge'de bir giyim mağazasının üzerindeki dairesine geri dönmesiydi. Bunun sebebi pazarlık sürecinde Momo'nun Chili'yi araması, Tommy Carlo'ya iyilik olsun diye aramıştı, aksi halde onunla hiçbir zaman doğrudan temas etmezdi, ve Debbie'nin konuşmalarını paralel telefondan dinlemesi olmuştu. Momo Chili'ye okul bahçesindeki çocuklar gibi saçmalamayı bırakıp adam gibi davranmasını söylemişti. Ama bu konuşma Debbie'nin Chili'nin onlarla ilişkisinin hala devam ettiğini anlamasına yetmişti. Hatta yataktan çıkıp peşinde dolaşarak ısrarla Momo ve o adamlarla birlikte neler çevirdiğini öğrenmek istemiş, bağırmaya başlayınca Chili dayanamayıp anlatmıştı. Evet, Momo için çalışıyordu işte, karısının çenesini kapatacağını ve hiç değilse bir süre kafasını dinleyebileceğini sanmıştı. Ama beklediğinin tersine Debbie isteri krizine girdi ve ona "Bebeği düşürmemin sebebi sensin. Eski hayatına döndüğünü biliyordum. Bebek de hissetti. Bu dünyaya gelmek istemedi" diye bağırdı. Ne? Babası ihtiyacı olanlara acil para bulduğu için mi? Bankadan borç alamayan zavallılara yardım ettiği için mi? Anne karnındaki bebeğin böyle bir şeyi bildiğine inanan bir kadınla nasıl konuşulurdu ki? Denedi. Doktora görünmesi gerektiğini söyledi. Beynine falan baktırmalıydı. Debbie'nin son sözleri, çok akıllı olduğunu sanıyorsan boşanırken ne olacağını görürsün Bay Kodaman oldu. Demek istediği, nafaka davası açacağı ve kendisi giyim mağazasının üzerinde annesiyle birlikte yaşarken Chili'nin tekrar evlenmesini engelleyeceğiydi. Debbie dünyanın rock and roll ve doğum kontrol hapı sayesinde değiştiğinin farkında olamayacak kadar aptaldı. Chili'nin başka bir kadınla yaşayabileceğini düşünemiyordu. O tarihten bu yana Chili'nin bir sürü kadınla ilişkisi oldu. Bazılarını ciddiye aldı, bazıları ise geçiciydi. Rose adında bir garson vardı, birkaç yıl beraber yaşadılar. Vera adında bir striptizciye aşık oldu ama başka erkeklerin onu seyretmesine dayanamayıp ayrıldı. Garson, güzellik uzmanı, Deadland Mall'da satış elemanı gibi çok sayıda kadınla arkadaşlık etti, onları yemeğe çıkardı, sinemaya bazen de yatağa götürdü. Çok beğendiği bir şarkıcı vardı, Nicole. Ama hayatı sadece rock and roll'du ve kızın bahsettiği konulara aşina değildi. Chili kadınları severdi ve onların yanında çok doğal davranırdı. Neyse oydu ve kadınlar onun bu halini beğenirdi. Kadınlardan bazıları sinemaya gitmeyi çok sevmiyordu. Neredeyse her buluşmasında sinemaya gidilirdi. Sinemayı kendilerinden daha çok sevdiği hissine kapılırlardı. 12 yıl sonra ceket olayının bir başka sonucu daha oldu. Momo'nun Manhattan Batı 56. caddedeki bir restorandan çıkarken vurularak öldürüldüğü haberini aldılar. Cenazeye Tommy Carlo gitti. Cenazeden bir gün sonra berber dükkanına iki ziyaretçi geldi. Biri daha önce görmediği iri yarı bir siyahi, diğeri ise Ray Bones'tu. Birinci ayının sonu, sayfa 14.